Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 7 Nisan 2021 günlerden çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Hafta ortasında güneşli bir Ankara gününden tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, başarılı insanların hayat hikayelerini okumak ve dinlemek, yaptığımız işlerde motivasyonumuzu artırıyor, zorluklarla başa çıkmak için bize ilham veriyor. Bugün portre köşemizde işte böyle bir ilham kaynağını, ömrünü adil bir yaşam ve devlet anlayışına adamış, 20. asırda iz bırakan büyük alim, Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil'i konuşacağız. Araştırmacı yazar Memiş Okuyucu yayınımıza bağlanacak. Ali Fuat Başgil'in hayatına dair kendisiyle söyleşi gerçekleştireceğiz. Haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz pandemide çalışma koşullarında değişiklikler oldu. Uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, işte kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği gibi. Bugün çalışma hayatında son dönem hukuki değişiklikleri konuşacağız. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle son bulmuştu. Peki bundan sonra neler olacak? Pandemide ücretsiz izne gönderilen çalışanların emeklilik durumları ne olacak? Daha başka merak ettiğiniz sorular varsa bizlere iletebilirsiniz. Hayatın sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Kilimin dilinden ancak anlayan okur. Yüreğimi verdim sana, sevgimi verdim. Şu gönlümü kilim yaptım, yoluna serdim. Elin değmedi elime, ismin dolandı dilime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, tüp yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Sesidir. Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Kilim sevgiliye çağrı, aşka davettir. Kimi renkler şikayettir, kimi hasrettir. Sesimi duyarsın diye aşkı dokudum kilime. İsmin dolandı dilime, anlıyor musun? Yetinmedim, tük yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor ben şu gönül tezgahında kilim dokudum. Erenlerin dergahında aşkı okudum. Kilim yâre mektubumdur, arzu halimdir. Her ilmeği bir kelime kalem elimdir. Ne olur bir bak halime, ismin dolandı dilime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, Türk yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun?
Sevgili dinleyicilerimiz, yolculuğumuz portre köşemizde devam ediyor. Evet, 20. asırda iz bırakan büyük bir alim Ali Fuat Başkil. Dil, eğitim, hukuk, hatta siyaset alanında oluşturduğu düşüncelerle Türkiye'nin ideallerini inşa eden önemli isimlerden birisi. Bugün Ali Fuat Başkil'i konuşacağız. Araştırmacı ve yazar Memiş Okuyucu telefon attığımızda. Sayın Okuyucu, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum efendim. Başarılar.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İyi bir program olmasını diliyorum inşallah.
İnşallah, çok teşekkür ederiz. Sizinle her ay önemli bir şahsiyeti, bir ilim, irfan sahibini konuşuyoruz. Bu ayda Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil'i konuşacağız, onun hayatını konuşacağız. Şöyle diyor: çalış genç arkadaşım, çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Ne kadar güzel söylemiş değil mi?
Kesinlikle, çok doğru bir söz. Gençlerle baş başadan almış olduğunuz bir önemli kitap.
Evet, ben de yakın zamanda okudum bu kitabı, Gençlerle Baş Başa. İnce bir kitap, 70 sayfa. Tüm gençlerin, evet, okuması gereken bir kitap.
Kesinlikle.
Evet, Ali Fuat Başkil'in hayatına dair bizlere neler aktaracaksınız?
Öncelikle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından bizi dinleyen TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ali Fuat Başkil Hoca, 20. yüzyılda yaşamış Türk ilim, irfan ve bilim hayatının çok mühim şahsiyetlerinden birisidir. Öncelikle kendisinin hayatından kısaca bir hayatını özetlemek istiyorum ben.
Tabii.
1893 kendisi Samsun Çarşamba doğumlu. Doğumundan sonra 1908 senesinde, yani meşrutiyet senesinde, kısa bir süre sonra diyebileceğimiz sene, meşrutiyet ilan edildikten sonra ailesi Başkil Hoca'nın tahsili için İstanbul'a göç ediyor ve İstanbul'da tahsiline devam ediyor. Bu arada Birinci Dünya Savaşı kopuyor. 1914 efendime söyleyeyim. 15 arkadaşımla gittim dediği Doğu Cephesi'nde görev yapıyor askerlikten. 3 kişi olarak döndük diyor kendisinin hatıralarında. Ve İstanbul'a savaştan sonra döndükten sonra bir müddet Başkil Hoca ne yapabileceğine karar vermekte güçlük çekiyor. Kararsızlık yaşıyor bir müddet. Ve bu esnada bir hocası var, Şevketi Efendi. Onu ziyaret ediyor. 1919'da 5 yıl askerlik yaptıktan sonra İstanbul'da mütareke günleridir. Hocasına ne yapması gerektiğine dair fikir almak üzere ziyaret ediyor. Hocasıyla konuşuyor. Hocası Başkil Hoca'ya bu günler gelip geçicidir diyor. Mutlaka bir sükunet havası olacak. Barış ve müzakereden sonra barış günleri gelecek. Bu günler ülkemiz kurtuluşa erecektir elbette diyor. Şimdi senin hayatında ilim, irfan bu yaşta gerçekleştirebileceğin bir şey. Eğer başka işleri yapmak istiyorsan onu zamanı gelince gene yaparsın. Ama ilmin çağı geçerse onu bir daha telafi edemezsin deyince dışarı çıktığında kafasındaki, zihnindeki yapması gereken işlerin işleri tek bir noktaya teksif ediyor, yoğunlaştırıyor ve artık okuması gerektiğini, tahsiline devam etmesi gerektiğine karar veriyor. Böylelikle okumaya karar veriyor. Bunun için de yurt dışına, Fransa'ya gidiyor. Tam 10 yıl kadar bir süre Fransa'da kalıyor. Ve Fransa'da hukuk tahsili görüyor, felsefe tahsili görüyor, edebiyat tahsili görüyor ve bir taraftan da orada Paris Siyaset Bilimi Okulu'na, Siyasi İlimler Okulu'na devam ediyor. Lahey Adalet Devletler Hukuku Akademisi'nde de kurlara devam ederek bitirdikten sonra 3 tane diploma, bir de yüksekokul diploması diyebileceğimiz diplomayla Türkiye'ye dönüyor. Yıl 1929, savaş kazanılmış, mütareke geçmiş, ülkede yeni bir dönem başlamış. Bu dönemde 1929'da Başkil Hoca'nın ilk görevi Yüksek Tahsil Genel Müdür Muavinliğidir. Daha sonra Ankara Hukuk Mektebi'ne geliyor. Kendisi doçent olarak bir yıl sonra müracaat ediyor ve göreve başlıyor. Ve 1930 yılında da bundan bir yıl sonra da profesörlüğe müracaat ediyor. Ve profesörlüğü onaylandıktan sonra Ankara Hukuk Mektebi'nde çalışmaya başlıyor profesör olarak da. Bu arada 1933 üniversite reformu gerçekleştirilince Türkiye'de Başkil Hoca 33'te İstanbul Hukuk Fakültesi'ne dönüyor. Ve bu görevi esnasında Hatay'ın Türkiye'ye katılış müzakerelerine de katılmış oluyor. İlim alanında tabii bu yıllar Başkil Hoca'nın artık dolmaya ve olmaya başladığı yıllar haline geliyor. Başkil Hoca iş hukuku dersinin Türkiye'deki ilk kurucusudur. Kendisi 1938 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne dekan oluyor. 1942 yılına kadar. Ve Türk ilim ve irfan hayatına da Başkil Hoca'nın görülmeye başlandığı yıllarda dekanlığından itibaren, özellikle 1940'lı yıllardan itibaren başlıyor. 1941 yılında bir gün zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel üniversiteye geliyor, Darülfünun'a. Yeni öz Türkçecilik cereyanıyla ilgili bazı kararlar. Diyor ki tüm fakülte dekanlarını toplayıp 1941'in Ocak ayları hepiniz diyor mevcut kelimeleri öz Türkçe kelimelerle yer değiştirecek bir düzenleme yapın, bana Mayıs ayında tekrar geleceğim, o zaman bildirmiş olacaksınız. Mayıs ayı geldiğinde Başkil Hoca Milli Eğitim Bakanı fakülte dekanını dolaşıyor, bir dönüş alıyor. Kendisi bir şey yapmadığını söyleyince benim fakültem diyor sadece benim fakültemden ibaret değil, bunun ya işte yargı tarafı var, kanunlar tarafı var vesaire tarafı var deyince Hasan Ali Yücel geliyor hemen Ankara'ya dönüşte söylediği taraflarına başlıyor. Yani o dönemde de işte Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve Sayıştay'ın adlarının değiştirilmesi gündemde. İşte Büyük Millet Meclisi'nin adının da Kamutay yapılması. Orada muhalefetini belirtiyor. Tek dekan ve tek hocadır. Darülfünun'da Türkçe'de bu kadar soykırıma varan bir türden değişiklikler yapılmasına hoca karşıdır. Ve özellikle meclisin adının Kamutay yapılmasına karşı çıkar Başkil Hoca. Bunu bakana söyleyince durum zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye iletilir. Tabii İnönü merak eder. Tek karşı koyan kimdir acaba bu? Ve kendisine tanıştırılmasını ister Başkil Hoca'nın. Tanıştırıldığında da İstanbul'da hoca bak der, buna neden muhalefet ettiğini sorunca Başkil Hoca der ki milli mücadelenin arkasında bir milli zafer var. Sizin ve bütün Türk milletinin zaferleri var. Onun için milli mücadelenin ve meclisin bir gücü var. Bunu Kamutay yaparsanız bu güç yok olur der. Ve İnönü bunu not eder. Daha sonra karşılaştığında Ali Fuat Başkil Hoca'ya hoca gözün aydın, meclisi kurtardın diye de şakayla karşılık verir. O da teşekkür eder Sayın Cumhurbaşkanım diye. Başkil Hoca'nın Türk irfan, ilim ve kültür hayatındaki ilk kendini göstermesi bu Türkçe meselesiyledir. 1941 yılından itibaren Türkiye'nin ilim irfan hayatında kendini gösterir hoca. Daha sonra bu şekilde Türkçe alanında faaliyetlerin, yani öz Türkçecilik adıyla yapılan faaliyetlerin durmadan devam ettiğini görünce tabii ki içi cız eder. Henüz 1944 yılı ve 45 yılında bu faaliyetler devam ediyor. O zamana göre tabii bir üniversite hocasının tüm basının kontrol altında olduğu ve sıkı bir takibe tabi tutulduğu bir dönemde, tek parti döneminde hoca gazetelerde yazılar yazmaya başlar. Türkçeyi savunan, özellikle hükümetin tasarruflarını tenkit eden yazılar yazmaya başlar. Vatan Gazetesi'nde, Cumhuriyet Gazetesi'nde zamanın. Bunun üzerine konu hatta hükümetin gündemine bile gelir. Bir hoca nasıl olur bizim politikalarımızı tenkit eder diye. Ve hocanın tanınırlığı o tarihten itibaren artar gittikçe. 1945 yılında savaş bitmiştir, bir İkinci Dünya Savaşı. Demokrasi rüzgarları esmeye başlar. Ve o esnada Demokrat Parti kurulur 4 takvirden sonra. Celal Bayar İstanbul'da hocayı davet eder. Gel hem kurucumuz hem milletvekilimiz ol diye. Hocanın burada verdiği bir cevap vardır, tarihi bir cevap. Günümüze de örnek ve model teşkil edecek. Sayın Bayar der, ben fikri istiklalimi muhafaza etmek istiyorum. Yani bağımsız fikrimi, bağımsız olarak kendimi ifade edebilme, söz hakkımı ifade edebilme, gücümü muhafaza etmek istiyorum. Bunun için siz iktidar olduktan sonra da sizi tenkit edebilme hakkım olsun diye bu konuda benim mazur görmenizi diliyorum der ve kabul etmez. Bu şekilde Türk ilim ve fikir hayatında çalışmaya devam eder. Bu arada 1947 yılı gelir. O zamanın bir grup düşünce yazar ve gazetecisiyle birlikte Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'ni kurar Başgil Hoca ve başkanlığına getirilir. Bu Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti bir yıl kadar sonra 1948'de Hür Fikirleri Yayma dergisini çıkarmaya başlar. Bu 11 sayı ve 11 sayının 7'sinde Başgil Hoca'nın yazıları vardır. Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti ve dergisinde işlenen ağırlıklı konular şunlardır. Zamanın İtalya ve diğer diktatöryal ülkeleri baz alınarak özgürlüğün, insan hak ve hürriyetlerinin değeri ve önemini anlatan fikirler, konuşmalar ve konferanslar yapılır. Çünkü Türkiye'de de bu alan yeni yeni demokrasi rüzgarları esmeye başlamış ve bu alanda fikir ve düşüncelere ihtiyaç oluşmuş. Ali Fuat Başgil Hoca da özellikle özgürlük alanlarının öncülüğünü yapan isimlerden birisi haline gelmiştir. Ve bu şekilde 1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelince ilk ezanın Türkiye'den orijinal Arapçaya çevrilmesinden sonra zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki din tedrisatı ve dini müesseseler hakkında bir rapor adıyla bir rapor yayınlar. 15 sayfa kadar bu zamanın bazı basın yayın organlarında da yayınlanmıştır. Bu rapordan sonra Başgil Hoca'nın da görüşlerini bilen zamanın Diyanet İşleri Başkanı özellikle dini alanda ihtiyaç duyulan okullarla ilgili bir komisyon kurar. Özellikle yüksek okul. Ve bu komisyona Başgil Hoca'yı da dahil eder. Ancak 1951 yılının Ocak ayında Ahmet Hamdi Akseki hakkın rahmetine kavuşur. Fakat Başgil Hoca bu dini yüksek öğretimle ilgili çalışmalarını orada bırakmaz. Din ve Laiklik adlı kitabına esas olmak üzere 1954'te dini yüksek öğretimle ilgili ihtiyaç ve bunun muhtevasıyla ilgili görüşlerini ilk defa o Din ve Laiklik kitabında yayımlar. Ve bu alanda çalışmalarına durmadan da devam eder Başgil Hoca. Aynı zamanda da hocalığına devam ediyordur. Ve bu şekilde 1959 yılında Türkiye'de ilk defa Yüksek İslam Enstitüleri açıldığında bunun fikri önderi Ali Fuat Başgil Hoca olmuştur. Ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu bir gün telefon eder İstanbul'daki odasında ziyaret etmek istediğini ve kendisini hatta bu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk açılan Boşbuluna müdürlüğüne teklif eder. kendi odasında bizzat. Fakat bu konuda Başkil Hoca kendisinin bu alana getirilecek kimsenin özellikle ilminin yanında ameli noktada da yeterlilik ve kifayet duygusu olması gerektiğini söyleyerek, bu konuda kendisinde eksiklik gördüğünü düşünerek kabul etmez müdürlüğünü. Fakat bu çizgide çalışma ve yazılarına, fikirlerine devam eder Başkil Hoca. Bu çerçevede 1960-27 Mayıs'ına doğru giden havayı görür ve bu havanın ülkeyi olumsuz bir noktaya taşıdığını ilmi anlamda görmektedir ülkenin basın ve matbuat alanından. Bu çerçevede 1960'ın Mayıs'ından bir ay kadar önce İstanbul Üniversitesi olayları olunca Ankara'ya gelir, başbakanla, cumhurbaşkanıyla görüşür. Hatta bu görüşmenin içerisinde bu olumsuz gidişata son vermek için gerekirse hükümet değişikliği ya da yeni bir başbakan konusunda fikirlerini iletir. Bayar ve Menderes'e. Daha sonra talebesi olan Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu'na da bu konuda gidişatla ilgili gidişata değiştirecek bazı müdahalelerde bulunmak gerektiğini söyler. Önerilerde bulunur. Yine o dönemde milletvekili olan Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy'a da durumu iletir. Bazı girişimlerde bulunmak ister. Ali Fuat Başkil Hoca. Böylelikle Türk ilim, irfan ve bir taraftan da siyasi hayatında varlığını devam ettirir. Ve önemli bir hukukçudur. Önemli bir ilim adamıdır. Önemli bir fikir adamıdır. Gazetelerde yazıları, kitapları yayınlanmaya devam eder. Bu arada şunu da belirtelim. Başkil Hoca'nın hocalık yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin efsane bir amfisi vardır. 2000 kişilik. Rivayet odur ki bu amfide önde hocalar ders yaparken arkada çocuklar, öğrenciler işte yumurta pişirdiği, hatta çay pişirdiği rivayet edilir. İşte bu efsane amfide Başkil Hoca ders yaparken tüm amfi dolar, boşluk yer kalmaz. Ayakta olan yerler de dolar. Ayakta bekleme yerleri de dolar. Hatta Başkil Hoca'nın İstanbul Hukuk'ta ders yaptığı zamanlar sokaktan geçen vatandaşlar da Başkil Hoca'nın derslerini dinlemeye gelir. Çok ünlü şahsiyetler yetişmiştir Başkil Hoca'nın talebelerinden, o zamanki İstanbul Hukuk'tan. Rasim Cinisli'den tutun, ondan sonra Ali Naili Erdem gibi birçok devlet adamı, fikir adamı, kültür adamı ve daha nice insanlar oralardan yetişmiştir. Ali Fuat Başkil fikirleriyle, düşünceleriyle ve ürettiği siyasi alandaki ahlaki duruşuyla hem yeni nesillere hem gelecek nesillere örnek olmuş bir şahsiyettir. Bu haliyle 1960-27 Mayıs darbesi olur. Halen darbeden sonra darbenin lideri Cemal Gürsel kendisini davet eder. Bir konuda ve özellikle laiklik ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunur. Hoca bir taraftan da burada fikirlerini ifade eder. Zamanın o ihtilal liderine demokrasiden bahseder. Demokrasinin iyiliklerinden bahseder. Darbenin olumsuzluklarından bizzat darbe liderine bahseder. Görüşlerini iletir. Ve o arada o şekilde görüşmeden ayrılır. Çıktıktan sonra gazete yazılarıyla kamuoyuna fikirlerini paylaşmaya devam eder. Ve o zaman şöyle bir durum. Yaklaşık 150 senelik Türkiye'nin fikir hayatında muhtelif mevzilerde bölge bölge savunma halini devam ettiren bazı kana önderleri ve bazı fikir adamları yoluyla Türkiye'de Ali Fuat Başkil Hoca'nın tabiriyle iki akım mücadele halindedir. Durumu şöyle özetler Başkil Hoca. Şu anda der, Türkiye'de ölmek istemeyen bir maziyle yeniden doğuş yaşamak isteyen istikbal mücadele halindedir. Ey vatandaşlarım, sizin selametiniz bunun mücadelesine seyirci kalmakta değil, bu ikisini barıştırmaktadır der iki çizginin. Yani buna da muhafazakar çizgiyle yeni çizginin birleştirilip, barıştırılıp, bütünleştirilmesini kastetmektedir. Bu çerçevede görüşlerini aktararak 1960 darbesinden sonra yazılarını ve fikirlerini anlatmaya devam eder. Yani bu arada Yüksek İslam Enstitüsü'nün oluşumuyla ilgili görüşlerine yazmıştır. Hayata geçtikten sonra da alakadarlığı devam etmektedir. O zamanın İmam Hatip liseleriyle ilgili görüşleri de vardır. Hatta Milli Eğitim Bakanı İmam Hatipleri bir gözetlemesi, görmesi ve fikir vermesi konusunda kendisine görevler rica eder. Zamanın aydınları üzerinde çok olumlu tesirleri vardır. Yetişen talebeleri Ali Fuat Başgil Hoca'nın fikir, düşünce ve kültür hayatıyla ilgili çok önemli tesirlerini ömürleri boyunca devam ettirmişlerdir. Kendisi sözleriyle, tavırlarıyla gelecek nesillere örnek olmuş bir şahsiyettir. Onun gözünde talebe, yazılı imtihanda talebede aydın bir anlayış, muhakeme ve münakaşa ediş melekesi aranır der. Selis Türkçe ifadesine, serbest ve kolay konuşma kabiliyetine dikkat edilir der. Başkil Hoca'nın talebeyi görmek istediği yerlerden birisi, bakın dikkat buyurun, muhakeme ve münakaşa, yani medenice tartışabilme, görüşlerini beyan edebilme, bir de selis Türkçe, yani akıcı ve doğru düzgün Türkçe kabiliyetini dikkat ettiğini söyler. Kendisi tarihimize geçmiş önemli isimlerimizden birisidir. Eğitim öğretimle ilgili çok değerli ve önemli görüşleri vardır. Eğitimin amacını kendisi genç vatandaşa ruh asaleti ve kendine yeterlik zenginliği kazandırmak ve ona mutluluk hazinesinin anahtarını vermektir şeklinde ifade eder Başgil Hoca. Realitelere ve hayatın akışına göre aşılayarak,
evet,
örtülü ve dengeli olarak bilim ile dinin barışçıl bir ikili olarak talebeye kazandırılması da Başgil Hoca'nın ideal ve hedefleri arasındadır. Ona göre, hocaya göre gelişimin kaynağı eleştiridir, eleştiri ruhudur. O Başgil Hoca buna çok önem verir, eleştirel ruha ya da tenkit zihniyetine. Bu konuda görüşlerini özellikle her görüş yazdığında tenkit zihniyetine hasaten yer verir. Kendisi birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı, yedi tuğla o zamanki ifadesiyle, yani bilimin her alanına hakimiyeti olan, tezarfen önden giden değerli büyük bir alim ve müsellem o zamanki ifadesiyle, yani herkesçe hakkı bilinen ve teslim edilen bir bilim adamımızdır. Örnek bir şahsiyettir. Halkımızda iz açmış, yol açmış, ön açmış ve yeni gelen nesillere model oluşturmuş bir bilim adamımızdır. Kendisinin ilim zihniyetini tenkitçilik, şüphecilik ve hiçbir menfaati gözetmeyen hakikat aşkından ibaret bir olarak zikreder kendi ilim, evet, zihniyetini. Ömrü boyunca da bu çizgi üzerine yaşamış. Yani hakikat çizgisi ve hakikat aşkı üzerine mücadele etmiş, yaşamış, ilminin hakkını vermiş bir isimdir Başgil Hoca.
Hakikaten yaşadığı devir de Türk siyasi hayatı açısından da sıkıntılı bir devir. Çok mücadele etmiş, hayatı zorluklarla geçmiş. Bu kadar kısa bir zaman diliminde bize o kadar güzel anlattınız ki biz de Ali Fuat Başgil'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisi 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Şu anda bıraktığı eserleri okumaya gayret ediyoruz. Tüm gençler okumalı. Gerçekten çok kıymetli eserler bunlar. Bilakis gençlere çok büyük önem veriyor. Çünkü geleceğin inşasının gençler tarafından yapılacağını söylüyor.
Çok doğru söz. Son olarak biz Başgil Hoca'nın bir arkadaşının cenazesinde okuduğu sözü okuyacağım, ama ondan önce Başgil Hoca ön açıcı, yani klasik mazimizle yeni oluşan sistemi barıştıran, birleştiren ve bütünleştiren bir fikir adamımızdır. Bu yönüyle yeni nesillere çok değerli örnekler ve modeller bırakmıştır hayatıyla, yaşayışıyla.
Evet.
1961 yılında kendisi kendi ifadesiyle 1961 yılında yapılan seçimden bağımsız Adalet Partisi listesinden milletvekili senatör seçiliyor ve davet milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor milletvekillerince. Özellikle o demokratik cephe partilerinden milletvekilleri dediği vekiller tarafından. Fakat bu duyulunca hoca İstanbul'dan Ankara'ya gelirken treni, bindiği tren Polatlı'da durduruluyor, bir müddet bekletiliyor. Ankara'ya gelince Barikan Oteli, bugün İzmir Caddesi'nden dönüşte aşağıya Necati Bey inerken sağda yer alan Barikan Oteli'nde kendisi ziyaret ediliyor ve sonra başbakanlığa davet ediliyor. Kim tarafından? Sıtkı Ulay ve Fahri Özdilek tarafından. Yanında da Tahsin Demiray vardır. Görüşmeye gidiyor. Ben diyor hatta biraz böyle memleketin iliminden, irfanından ve marifinden bahseden bir konuşmaya girdim. Sonra diyor Sıtkı Ulay, Sayın Hocam bu söyledikleriniz doğru olabilir fakat biz sizinle başka bir şey konuşmak istiyoruz. Neyi? Cumhurbaşkanlığı adaylığını. Şu anda biz Sayın Gürsel'den başka kimsenin adaylığına müsaade etmeyeceğiz diyor. Ve tehdit ediyorlar. Yani ima yoluyla tehdit edince onlara şu cevabı veriyor. Bakın komutanlarım diyor. Siz hiç savaşa girdiniz mi? Hayır diyor onlar. Ben savaşa girmiş bir adamım. Savaşa girmiş bir adam ölümden korkmaz diyor. Ben 1. Dünya Savaşı'nda 4,5 yıl askerlik yaptım. Ölümden korkmaz. Fakat bu anlattıklarınızdan sonra memleketin selameti için diyor ben bu adaylıktan da vazgeçeceğim. Senatörlükten de istifa ediyor aynı zamanda. Hatta orada komutanlar diyor ki Cumhurbaşkanlığından vazgeç ama senato başkanı ol. Hayır diyor, şu aşamadan sonra bu teklifinizi de kabul edemem. 1961'de istifa ediyor. Geldiği günün ertesi günü tekrar Ankara'dan ayrılıyor. Ankara'dan İstanbul'a dönüyor. Ve oradan da sonrasında bir kısa dönem 2,5 ay kadar yazı hayatına devam ettikten sonra bir hapisliği de var Balmumcu'da. Gözaltında tutuyorlar yazılarından dolayı. Ve ondan sonra da ayrılıyor, yurt dışına gidiyor. Yurt dışında 1965 seçimlerine kadar İsviçre'de kalıyor. 65 seçimlerinde dönüyor ve İsviçre'den döndükten sonra Adalet Partisi'nden milletvekili seçiliyor bu sefer. Bir sade milletvekili olarak görev yaparken 1967 17 Nisan'ında, yani bugünden tam 54 yıl önce aramızdan ayrılıyor.
Tekrar kendisine evet Allah'tan rahmet diliyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Bir arkadaşının cenazesinde okuduğu şu sözlerle ben veda etmek istiyorum.
Son olarak alalım lütfen.
Eyvallah. Sen duyan, acıyan, dürüst, düşünen ve düşündüğü gibi konuşan samimi bir fikir adamı idin. Senin hakka tapan, haksızlıktan iğrenen, duygulu bir yüreğin vardı. Hocalık hayatında sen daima bu yürekle çalıştın. Memleket ve insaniyete faydalı oldun. Derslerinde ve talebeli evlatlarına düşündün. Meslektaşların ve talebe evlatların üzerinde en temiz duygularla bırakarak bu dünyadan göç ettin diyor. Biz bunu kendisine yad ederek, hasrederek, rahmet dileyerek programımızı tamamlıyorum. TRT'ye ve TRT adına bu programı yapan siz Hayatın Sesleri programı ekibine teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
Bizler de teşekkür ediyoruz. Araştırmacı, yazar, Memiş Okuyucu bizlerleydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ordinarius Profesör Ali Fuat Başkil'in hayatını konuştuk. Araştırmacı, yazar, Memiş Okuyucu ile birlikte. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ben burada bir çalıyam, kesmeyin de kalıyam. Kırmayın dallarımı, ben dağların gülüyam. Özüm özdür bilirim, sözüm yoktur alım ben. Ne ettim ki? ki sizlere kaçak çaldı ıskaniden. Özüm özdür bildiğim, sözüm yoktur alımda. Ne ettim ki sizlere kaçak çaldı ıskaniden.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizde devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba.
Merhabalar Mustafa, nasılsın? İyi
misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok teşekkürler, gayet iyiyim.
Allah,
çok şükür.
Allah afiyet versin, sağlık versin. Temennimiz bugünlerde sağlığa temennimiz daha da yükseldi. Bunun için dua ediyoruz. Rabbim herkese sağlık, afiyet versin.
Amin. Çünkü dediğimiz gibi maalesef son günlerde meydana gelen artışlar da endişelerimizi dile getirdik.
Evet.
Biliyorsun bütün yayınlarımızda hep diyoruz maske, mesafe kurallarına, hijyen kurallarına uyalım diye. Ama maalesef işte biraz da böyle mevsimsel ısınmalar falan da beraberinde dışarıdaki yoğunlukları da arttırdı herhalde. Ondan dolayı böyle bir artış var ama artık çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Evet, olmamız gerekiyor.
İşin ciddiyetini vatandaşlarımızın tamamının kavraması gerekiyor. İşte kaçak göçek bir araya gelmeler, düğünler, dernekler, işte ne bileyim toplu yemekler maalesef sıkıntı yaratıyor. Biliyorsunuz
tabii.
Diyanet İşleri Başkanlığımız da açıklamalara üzücü de olsa teravih namazlarının biliyorsunuz kılınmasını dahi evlerimizde kılınması yönünde karar alındı. O nedenle lütfen hepimiz bu uygulamalara, uyarılara gerekli hassasiyet ve dikkati gösterelim diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Kısıtlamalar tekrar geldi. Eğer önlem almazsak daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Daha fazla kapanmaya sebep olur. O yüzden insanlar daha fazla sıkıntıya maruz kalabilirler. Esnaf zor durumda, daha da zor duruma düşebilirler. Bu yüzden şimdi tedbirleri almalı, elimizden geleni yapmalıyız. Sizinle bugün
evet.
Çalışma hayatında son dönemde yapılan değişiklikleri konuşacağız. Son dönemde çalışma hayatında ne gibi değişiklikler yapıldı?
Evet, aslında bütün dinleyicilerimizin de daha önceden de konuşmuştuk bildiği üzere gelişmeleri. 2020'nin Mart ayından itibaren çalışma alanında çok önemli değişiklikler gündeme gelmişti. Özellikle iş aktif fesihlerinin yasaklanması, işçi çıkarmasının bu dönemde yasaklanması 3'er aylık dönemlerde uzun süredir uygulandığı dinleyicilerimiz tarafından da biliniyor. İşte bu son sürede doldu biliyorsunuz uzatmalarla sürekli gelen bu süreçte doldu. Ama bunun yanında çalışma hayatını güvence altına alacak bir takım tedbirler yine bununla beraber yani kısa çalışma ödeneğinin son bulmasına rağmen bir takım ek tedbirlerle bu desteklenmeye yine gayret ediliyor. Nedir onlardan bir tanesi? Onlardan bir tanesi nakdi ücret desteğiydi bilindiği üzere. Özellikle hem esnafımızın rahatlaması, hem çalışanlarımızın rahatlaması, hem işverenlerin rahatlaması açısından nakdi ücret dediğimiz, yani ücretsiz izin maaşı bu. Bu uygulanıyordu. Çünkü esnaflar kapalı olduğu için doğal olarak işten çıkarmalar gündemdeydi. O nedenle bu işten çıkarmaların önüne geçilebilmesi amacıyla biliyorsunuz hem kısa çalışma ödeneği ama aynı zamanda da bizim nakdi ücret desteği dediğimiz ya da işte toplumda halk arasında bilinen adıyla ücretsiz izin maaşı dediğimiz maaş uygulaması da vardı. Tabii bu kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla birlikte, yani Mart ayı sonu itibariyle sona ermesiyle birlikte nakdi ücret de desteğinin ne zaman biteceği konusu da konuşuluyordu. Biliyorsunuz nakdi ücret desteği de son uygulama tarihi 17 Mart'ta bitiyordu. Yani 17 Mart itibariyle bitiyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunun süresi, yani ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen nakdi ücret desteğine ilişkin ödemeler 2 aylık uzatma süresine tabi tutuldu. Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılan kararnameyle bu sayede 17 Mayıs 2021 tarihine kadar şu anda bu koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulanan ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
17 Mayıs'a kadar devam edecek.
Evet.
Evet.
Bu 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet, belki miktar olarak bazı kesimleri tatmin etmeyebilir ama bu zorlu dönemde, bu zorlu süreç içerisinde alınan ekonomi reformları paketi ve tedbirleri çerçevesinde yine devletimiz elinden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyor.
Tabii Allah devletimize da zeval vermesin, hiç yoktan iyidir.
Kesinlikle, kesinlikle. Bu süreç içerisinde aslında çalışması yapılan önemli hususlardan bir tanesi de bu esnek çalışma dediğimiz, yani çalışma hayatının daha çeşitlendirilmesi ve mesela uzaktan çalışma dediğimiz, esnek çalışma dediğimiz, kısmi çalışma dediğimiz konuların yasal anlamda düzenlenmesi şu anda üzerinde çalışılıyor. Özellikle bu pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramları, çünkü daha önce yoktu buna ilişkin. Esnek çalışma vardı aslında yine ama diğer dediğimiz bu uzaktan çalışma dediğimiz kavramların yasal zemine oturtulması konusunda şu anda yoğun şekilde çalışmalar var. Buna ilişkin de yasal düzenlemeler çalışma hayatımızın içerisine girecek.
Yani, sanırım bundan sonra da kamu ve özel sektör bu pandemi döneminde çalışma koşullarına yönelik işte yasaydı, yönetmelikti, bunları da düzenlemeye devam edecek.
Tabii. Mesela bölgesel teşvik uygulamaları vardı. Yani nedir o bölgesel teşvik uygulamaları? Biliyorsunuz ülkemizde sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre işte 51 ilde uygulanan ve üretim ve istihdamı arttırmak amacıyla bir 5 puanlık sigorta primi desteği veriliyordu. Yani sigorta ödemelerinin 5 puanlık kısmı hazine tarafından ödeniyordu. Şimdi bu buna ayrıca 6 puanlık bir teşvik uygulaması da getirilmişti. Bunun süresi de bitiyordu. 31-12-2020 tarihinde sona eriyordu. Hı hı. Ama yine Şubat ayında 24 Şubat tarihinde bir yasal düzenleme yapılarak bu teşvik uygulama bölgelerinde üretim ve istihdamın arttırılması amacıyla çalışanlarla ilgili olarak sigorta primi ödeneği devlet tarafından ödenmesine ilişkin husus bir yıl daha uzatıldı ve bunun sona erme tarihi 31-12-2021. Yani 31-12-2021 tarihine kadar sigorta primlerinin bu 51 ilde teşvikten yararlanan 51 ilde sigorta ödemelerinin 5 puanlık kısmı yine devletimiz tarafından karşılanacak. Bu da önemli bir katkı.
Evet. Süleyman Bey, pandemide ücretsiz izne gönderilen çalışanların emeklilik durumuna biraz değinelim isterseniz.
Evet, şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi acaba bu kısa çalışma ödeneğiyle benim çalıştığım sürelerin hesabında bu sürelerin ne kadarlık kısmı emekliliğe ya da kıdeme sayılacak? Ya da bu ücretsiz izne gönderildiğim dönemdeki hususlar benim kıdemimden sayılacak mı diye sorular vardı. Hı hı. Bu vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Kısa çalışma ödeneği alan kişilerin çalışmış olduğu süreler yine aynı şekilde kıdeminden sayılacak. Yani bu kesintiye uğramış sayılmayacak. Kıdemden o anlamda kısa çalışma ödeneği alan kişilerin de kıdem tazminatına esas sürenin hesabında bunlar kanunda düzenleme yok açıkçası. Yani diyor ki kıdem tazminatına esas sürenin hesabında bu kısa çalışma ödeneği sürelerinin dikkate alınıp alınmayacağı konusunda kanunda bir açık düzenleme yok. Ama şunu hemen belirtmek gerekir ki başta da söyledim. Bu konuda dinleyicilerimizin içi rahat olsun. Tüm yeni çıkan yargı kararları da dahil, çünkü yargı da doğal olarak ekonomik gündeme ve ülke gündemine göre kendisini hazırlıyor. Yargı kararlarında açık bir şekilde kısa çalışma ödeneği aldığımız dönemlerin tamamı kıdem tazminatı hesabında kıdem çalışma sürenize dahil edilecek. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü çok Peki. soru soruluyor bu konuda. O nedenle bu kısa çalışma ödeneği süresince geçirilen sürelerin tamamı, içleri rahat olsun dinleyicilerimizin, bu kapsam içerisinde kıdem tazminatı hesaplamasında hesaba katılıyor ve dikkat ediliyor. Dediğimiz gibi nakdi ücrete ilişkin destek yine devam ediyor. Bunun dışında fesih yasağı, biliyorsunuz fesih yasağı vardı. Bu da yine istihdamın yürütülmesi ve işsizliğin kontrol altında tutulması için 17 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılıyor. Buna ilişkin bir uzatma gelip gelmeyeceği, bugün ayın 7'si henüz, bir açıklama yok ama sanırım bu konuda da yeni düzenlemeler getirecek. Çünkü eğer tam kapanmaya geçilecek olursa bu sürelerin mutlaka çalışanların mahrum edilmemesi, onların sıkıntıya sokulmaması açısından da ben uzatılacağını düşünüyorum açıkçası.
Devletimiz işçilerin mağdur olmaması için tüm düzenlemeleri yapıyor, yapmaya devam edecek. Önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Süleyman Bey.
Sevgili Mustafa, ben de teşekkür ediyorum. Özellikle bu 17 Nisan'da bitecek sürelerden sonra yeni gelişmeler olursa yine sizin aracılığınızla tüm dinleyicilerimize bu gelişmeleri toplu şekilde duyuracağımızdan emin olsunlar, rahat olsunlar. Kendilerine bu bilgileri duyuracağız. Çok teşekkür ediyorum.
İnşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Son dönemde çalışma hayatında yapılan değişiklikleri konuştuk. Ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.